Ayrım 34.
Karanlık çöktüğünde vardılar Kutu Deresi'ne. Üsteğmen akşam yemeğini karakolda yedi. Telefon başında oyalandı biraz. Albayla ve Diyarbakır'la konuştu. Ring olmadığı için cenazeyi o gece ciple götürmek zorunda kaldı. Cenaze Mirik'ten Kutu Deresi'ne getirilirken buzları kırılmış Kutu Dere çayına düşmüştü. Akşam ayazının etkisiyle bir buz kalıbına dönüşmüştü. Cenazeyi cipin içine almak mümkün değildi. Sırığın ayak bölümündeki ucu yolu çizecek şekilde cipin arkasına bağlandı cenaze. Gövde ile yer arasında 3 karış mesafe vardı. Getirdiği 4 jandarma ile birlikte cipe binip Tunceli'ye hareket etti. Yolda kendir azıcık gevşedi. Ali Haydar'ın potinli ayakları yerde sürüklenmeye başladı. Pak Köprüsü'ne varmadan potinlerin ikisi de çıktı, çoraplar aşındı. Topuklar pürtüklü yolda sürtünüp durdu. Tunceli jandarma karakoluna geldiklerinde albayla karşılaştılar. Albay Üsteğmen'i dinlerken tatlı tatlı geğirdi. Birkaç kez teferruata girme evladım dedi. Cenazeyi görmek için dışarı çıktı. Cip karakolun önünü aydınlatan elektrik direklerinin altında duruyordu. Albay elleri arkasında yavaş yavaş cipe ilerledi. Sıra bağlanmış cenazeyi görünce irkildi. Baş sarkarak donmuş, topuklar aşınmış, kendir iyice gevşediği için gövde ile yer arasında 1 karış mesafe kalmıştı. Tekerleklerden fırlayan kar ve çamur parçaları cenazeyi yontulmamış kaba bir heykele dönüştürmüştü. Üsteğmen'e dönerek "Bu ne evladım?" dedi. Sol gözü seyiriyordu. Örgüt liderlerinden Ali Haydar Yıldız komutanım. "Canım ne olursa olsun ölüye böyle davranılmaz." Cipin içine sığmazdı komutanım. 4 jandarma bir de ben vardım. Önceden bize bildirebilirdin. Ambulans gönderirdik. Acelesi yoktu. Bir asker ölüye böyle davranamaz. Ölüye en çok saygı göstermesi gerekenler askerlerdir. Bu resmi elbiseler bizim aynı zamanda kefenlerimizdir. Kefeniyle gezen insanlar ölüye saygılı davranmazsa hiç kimse davranmaz. Bu manzarayı halk görse asker hakkında nasıl düşünür acaba? Yarın bu ölünün otopsisini yapacak olan doktorlar askere hangi küfürleri savurur acaba? Yazık yazık çok yazık, acınacak durumlardayız. Karakolun tüm jandarmaları cipin etrafında suspus olmuş, suçluluk duygusu içinde dinliyorlardı albaylarını. Üsteğmen, orospu çocuğuna bak, kendisi karısının koynunda mışıl mışıl uyurken biz canımızı karlı dağlarda kurşuna emanet ediyoruz. Semirmiş kasap kedileri gibi sokaklarda sürtüp, kavrulmuş fıstık yemekten başka ne işe yarıyorsun diye haykırmamak için zor zapt ediyordu kendisini. Cenazeyi sırıktan açın, temizleyin. Otopsi raporu için yarın sabah hükümet tabipliğine teslim edin. Ailesine de haber vermeyi unutmayın. Gidelim evladım diyerek şoförüyle birlikte öbür cipe doğru yürüdü. Koltuğuna yerleşti, üst üste 2 kez geğirdikten sonra kavrulmuş bir fıstık atıp yavaş yavaş çiğnedi. Üsteğmen cenazeyi cipten açtırttı. Temizlenip hastaneye teslim edilmesini emrettikten sonra cipe atlayıp evine gitti. Erler cenazeyi karakola götürdüler, nezarethaneye attılar. Kimlerin temizleyeceği tartışmalarından, küfürleşmelerden sonra kasaturaları alıp işe koyuldular. Kendirleri kestiler, buz ve çamur keseklerini kopardılar. Cesedi sırıktan ayırdılar. Lan bu başını kaldırmış bize bakıyor. Başına bas düzelt. Erlerden birisi cenazenin başına bastı. Yanındakine tutunarak ayağıyla iyice bastırdı. Lan demir gibi olmuş düzelmiyor abo. Bir tanesi göz çukurlarına ve açık kalan ağzına perçinlenmiş buzları kasaturayla çıkarmaya çalışıyordu. Bir diğeri kolu gövdeye perçinleyen buzlarla uğraşıyordu. İşesem çözülür lan. Doğru konuşulan günahtır. Albay haklı vallahi, ibnelerin cenazeye bile saygısı yok. Yavşağa bak, bilmeyen saygı meleği sanır. Doğru diyor lan, biraz saygılı olun. Bu da insandır, ana kuzusudur. Sen konuşma lan, kaşmer, kalkar düdüklerim ha, git sobayı yak. Gel seni yakayım, önümde 0.5 kilo ateş var. Oğlum susun, şakanın yeri değil diye bağırdı onbaşı. Cenaze sabahleyin hastaneye teslim edildi. Rapor tutuldu. Oradan cami avlusuna alındı. Dağ mahallesi başta olmak üzere haber o gün tüm şehre yayılmıştı. Olay kahvelerde, lokantalarda, köşe başlarında, evlerde, okullarda konuşuluyordu. Cenazenin ciple getirilişini gece görenler olmuştu. Küfürün, palavranın, dedikodunun ipini koparıp her yere daldığı bir gündü. Cami avlusuna girip çıkanların haddi hesabı yoktu. Albay bile o gün sokağa çıkmadı. Topal İsmet cami avlusuna gece geldi. Cesedi uzun uzun süzdükten sonra mağaradan bulduğu potin bağını cebinden çıkarıp cesedin üstüne attı. Karısının sözleri çınladı kulaklarında. Hayatında ilk kez hak veriyordu ona. Avludan çıkarken tükürdü. Ali Haydar'ın eniştesinin birisiyle ortaklaşa çalıştırdığı İstanbul lokantasına doğru yürüdü. Cafer Dede, Mizikli Yeter'le birlikte topal bacağını sürükleye sürükleye cami avlusuna girdiğinde cemaat yatsı namazındaydı. Cenazeyi yakından inceledi. Bunu ihbar edenin en az 200 bin lira alacağını düşündü. Acaba kimdi? Bir yığın insana sormuş, hep ters cevap almıştı. İhbar eden de pek önemli değildi. Önemli olan adamın ne kadar aldığıydı. Meraktan çatlıyordu. Korkmasa gidip Üsteğmen'e soracaktı. İnek operasyonundan sonra onun gözüne görünmemeye çalışıyordu. Adam en az yarım milyon almıştır karı ha, ne dersin? Yeter, cenazeyi gördükten sonra avlu duvarının dibine çökmüş, başını avuçlarının arasına alarak yanık yanık ve sessizce ağlamaya başlamıştı. Ama bir ölüye yarım milyon vermezler, ikiye belki ha, ne dersin? Yeter kadın kalkıp çıktı cami avlusundan, koşar adım dağ mahallesinin yolunu tuttu, hıçkırarak ağlıyordu şimdi. Dağlar güneşin altında pırlanta billuru gibi ışıldıyordu. Sürüler halinde dağ serçesi iniyordu ormana. Güneş nasıl olmuştu da Ocak ayının 24'ünde böylesine cömertçe gülümsemişti? İbo iki kayanın arasında, ormanın barık başına bakan tarafında güneşleniyordu. Geniş bir kara taşın üzerinde oturmuştu. Karın kör edici beyazlığını kısık bakışlarla izliyordu. Of, güneş ne güzel ısıtıyordu. Başının arkasına ve boynuna saplanan hançer uçları dayanılmaz acılar olmasa uyuyacaktı. Taşın üzerinde mışıl mışıl terk edecekti kendisini güneşe. Acaba başka vurulan ya da yakalanan oldu mu? Şapkasını çıkardı, karla temizlemeye çalıştı yapışan kanları. Lastik ayakkabılarının içini güneşe verdi. Çoraplarını çıkardı, kayaya serdi. Karla yıkadı ayaklarını. Acıkmıştı. Susuzluğunu karla giderdi. Şu kurşun acıları olmasaydı, tek başına bu dağlarda barınırdı. Ama acılar aman vermiyordu. Ceketinin ceplerini yokladı. Hayret, Emine'nin dokuduğu yün çorapları buldu. Bunlar paltosunun cebinde değil miydi? Ceketinin cebine nasıl geçmişti? Çorabı kokladı, nakışlarına baktı. Cebine koydu yeniden. Barık başından sesler geliyordu. Baktı. Mezraya giren askerleri gördü. Taşın üzerine yüzü koyun uzandı. Dikizlemeye başladı mezrayı. Evleri tek tek arayan askerler Vartinik'e doğru çekip gittiler. 200 metre ötesinden geçtiler İbo'nun. Askerler gittikten sonra 2 günlük planı kafasında hazırladı İbo. Karanlık çökünce kendisine en yakın eve gidip ekmek kibrit alacak, geceyi geçirmek için daha önce ağzını ördükleri kayaların arasında, Vartinik mağarasında kalacaktı. İbo kalkıp oturdu. Ormana konan kargaları seyretti. Bu sabah nasıl kurtulduğuna bir türlü inanamıyordu. Köylülerin uçurum ateşi dedikleri kuşlara baktı. Dallara dizilmişlerdi. Tesbih taneleri gibi. Kanatlarında inanılmaz bir renk ve ışık anaforu vardı. Göğüslerine çakıllı durusu güzelliği oturmuştu. Gagaları kıpkırmızıydı. Kesik kesik ama ok gibi fırlayarak uçuyorlardı. İnce kurt çığlığını andıran, parlayıp sönen ilginç bir ötüşleri vardı. Çok seyrek öterlerdi. Onların her ötüşü yeni doğan bir sevdanın deliliydi. Yuvalarını uçurumların şafağa bakan yüzünde, pençe çiçeklerinin yanında, kaya oyuklarında yapıyorlardı. Kışa meydan okuyan en cesur kuşlardı bunlar. Güneş batıdaki dağların ardında kaybolur kaybolmaz, nereden indiği belli olmayan sinsi bir ayaz çöktü kara. Karanlık usuldan yavaş yavaş işgal etti akşamı. İbo kalktı, sarı kayaların evine doğru yürüdü. Azeroğlu ile Süleyman daha önce bu evden ekmek almışlardı. Kapıyı Hüseyin Sarıkaya açtı. İrkildi. Kimdi bu kasketli adam? Kardeş, ben aç kaldım. Üstelik yaralıyım da. Yardımınızı rica ediyorum. Jandarmalar daha yeni gitti. Olmaz olmaz, başka yere, başımızı yakarsın. Evinizde zaten kalmayacağım. Bir parça ekmek istiyorum. Hepsi bu. Sarıkaya'nın kararlılığı kararsızlığa dönüştü. Arkada duran kadın acıdı. Nereden yaralandın? Dedi Hüseyin. İbo başının arkasını gösterdi. Karanlıkta bir şey göremediler. Hele içeri gel. İbo sevinerek girdi içeri. Lambayı getirip yarasına baktılar. Kadın yüzünü buruşturdu. Sobanın kenarından kalkıp gelen bir başka köylü öksürerek İbo'ya yaklaştı. Selam verip elini sıktı. Şöyle sobanın yanına yaklaş, üşümüşsün, ısın biraz dedi. İbo geçip sobanın kenarındaki mindere oturdu. Kömden kaçan yaralı sensin herhal. Benim. Bugün jandarmalar seni aradı, evleri darmadağın ettiler. Olayın nasıl olduğunu sordular. İbo ayrıntılarıyla ve özenerek anlattı. Amacı bol ekmek almak ve ısınmak için zaman kazanmaktı. Olay anlatımı propagandaya dönüştü. İbo ülkenin durumunu, hareketin amaçlarını, siyasal mücadelenin vazgeçilmezliğini sempatik, iknacı bir üslupla tane tane anlattı. Sarıkayalar İbo'ya ısınmışlardı. Lambayı yaklaştırıp yarasını incelediler. Başına bir yığın saçma saplanmıştı. Saçmaların saplandığı yerlere siyah kan oturmuştu. Köylü milleti rezil millettir dedi Hüseyin. Sana ne baskına katılıp kırmayla ateş etmek? Sen jandarma mısın eşek oğlu eşek? Muhbirlik mesleğini şeytana vermişler kabul etmemiş dedi diğer köylü. Ben ateşten yaratıldım o kadar alçalmam demiş. Islak bir bezle ensesindeki kanı usul usul temizlemeye başladılar. Yara çok büyüktü. Firari keskin ter ve kan kokuyordu. Başından ve boynundan sızan kan, ceketini, kazağını, mintanını ve atletini kuyruk sokumuna kadar kızıla kesmişti. Saçları kana gömülmüş, pıhtı pıhtı kurumuştu. Senin bu yaranı doktorlardan başka kimse iyileştiremez dedi Hüseyin. Doktora gidemem, bu işten anlayan bir köylü bulmam gerekiyor. Ebeler de becerir belki dedi diğer köylü. Kadın ağlamaklı bir sesle ebeler saçmaları çıkaramaz diye konuştu. Arkadaşların yok mu bu bölgede? Bu bölgede kalamazlar. Ben onlarla başka yerlerde buluşacağım. Kadın çay demledi. Yağda yumurta kızarttı. Yağ çökelek indirdi sofraya. Torbaya 2 günlük ekmek, çökelek ve kuru soğan koydu. Yeni bir kibrit verdi. Bunları yaparken acıyla karışık bir zevk, korkunç derecede güzel bir görevi yerine getirmenin yarattığı ilginç bir zevk içindeydi. Kadınlık duygusu güçlenmiş, merhametini ve fedakarlığını 10 katına çıkarmıştı. Çay, şeker, bardak, teneke, kutu ve pekmez koydu. Bir incir çekirdeğinde eğer bir iyilik varsa o incir çürümez. Tüm diğer çekirdeklerde isterse iyilik olmasın. Bir iyilikten 1000 güneş doğar. Kadın fena halde bahtiyardı. Bir küçük bulut bir koca bölgeyi karartır. Bir muhbirin yüzünden koca Haydaran vebal altına girdi diye konuştu Hüseyin. Abu hayat suyuyla yıkasan çıkmaz bu leke. Kıyamette bile başımıza bela olur tuh. İbo karnını iyice doyurdu. 4 bardak çay içti, saatine baktı. Ben artık kalkayım arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ederim dedi. Bu gece kal, yarın sabah erkenden çıkarsın dedi Hüseyin. Tam bu sırada kapı vuruldu. Hepsi heyecanla ayağa kalktı. İbo'yu yan odadaki karyolanın altına soktular. Kadın açtı kapıyı. Sen misin Hıdır, ödümüzü çatlattın. Niye ki sen hiç korkmazdın? Yaralı bizdedir diye fısıldadı kadın. Gitmek üzereydi. Hıdır merakla odaya baktı. Hüseyin İbo'yu karyolanın altından çıkarıp getirdi. Hıdır gülümseyerek İbo'nun elini sıktı. Hoş geldin, geçmiş olsun dedi. Sobanın etrafında oturdular. Hıdır tepeden tırnağa süzdü İbo'yu. Bu akşam Roşnik'i asker basacakmış dedi Hıdır. Yarın da bütün köyleri basacakmış. 5-6 gün Haydaran'a rahat yüzü yok. Herkes İbo'ya baktı. İbo herkese bakamadı. Sobanın üzerindeki demliğe baktı. Desteğinizden dolayı sevgilerimi sunarım diyerek ayağa kalktı. Hüseyin isteksizce bu akşam kalıp yarın erkenden çıksaydın dedi. Hayır, sizi tehlikeye sokmak doğru değil diyerek herkesin elini sıkıp dışarı çıktı. Bu sırada kadın beyaz bir bez getirdi. Bunu yarana sar, donmasın dedi. İbo teşekkür etti, Vartinik'e doğru yürüdü. Hüseyin arkasından ''Uzakta bir mağara var, istersen seni oraya götüreyim. 3 saat sürer.'' diye bağırdı. ''Çok sağ ol, ben başımı sokacak bir yer bulurum, zahmet etme.'' Karanlığa daldı. Ormanın içinden geçerek Vartinik'e yöneldi. Birkaç yerde kara battı, yanlış yerlere saptı. 1 saat içinde ancak bulabildi kayalıkları. Ağzını ördükleri mağarayı aradı. Deliklere, çatlaklara girdi çıktı. Sonunda buldu. Delikten yılan gibi süzülerek içeri daldı. Titriyordu, kibriti çaktı. Odun namına hiçbir şey yoktu. Daha önce ateş yaktıkları yere baktı. Torbasının ağzını iyice bağladı, çatlağa soktu. Odun bulmak için dışarı çıktı. Hafif bir esinti vardı karda. Barık başına doğru yürüdü yeniden, ormana daldı. Yaşlı ağaçların çıplak kuru dallarını hırsla kopardı. Üst üste yığdı, sırtlayıp getirdi mağaraya. Bir sefer daha yaptı. Bir günlük yakacak yığmıştı. Parkesinin iç ceplerini kopardı, birkaç dalı ince ince kırdı. Güç bela tutuşturdu. Uzaklardan kurt ulumaları geliyordu. Kalkıp taşlarla kapattı giriş deliğini. Demenan'dan gelen aç bir kurt sürüsü Vartinik uçurumlarını tırmanarak köme yöneldi. Kan kokusu yürüyüşlerinin çılgınlığını 10 kat artırmıştı. Yutkunma krizine sokmuştu tümünü. İştahları ve hırsları nar gibi çatlayan bu belalı güruh, Ali Haydar'ın düştüğü yerin kanlı karını hırlayarak kemirmeye koyuldu. Ön ayaklarını kanlı kara bastırarak sırtlarını yay gibi geren ve tüylerini dikelten sürü kanlı kar sofrasında amansız bir boğuşma başlattı. Tüm kurtlar boğuşma anında bacağı yaralanarak kana belenen ihtiyar bir kurdu oracıkta parçaladılar. Boğuşma uğultu halinde karşı dağlarda yankılandı. Kırmızı Dağ'ın eteğinde oturan bazı tilkiler bu boğuşmayı zevkle izlediler. Sonunda sürü ikiye bölündü. Yarısı İbo'nun bulunduğu kayalıklara yönelirken diğer yarısı da uçuruma indi. İki ihtiyar kurt kardan ayrılmadı. Bunlar boğuşmaya katılmayan 2 kafadardı. Usul usul kemiriyorlardı karları. Rüzgar parçalanan kurdun tüylerini mirik mezrasına doğru sürüklüyordu. İbo ateşi adeta kucaklamış gibiydi. Kaya çatlaklarından fışkıran ayaz sırtını ve yaralarını ısırıyordu. Kulağı kurt ulumalarındaydı. Rüzgar şiddetlenmiş, kayalarda berrak ıslığa dönüşmüştü. Çay ısıtırdı. Ama su almak için dereye inmek gerekiyordu. Uluyuşların ardı arkası gelmiyordu. Tenekeyi aldı, taşları kenara koyup dışarı çıktı. Kurt korkusu, jandarma korkusunu unutturmuştu bile. Etrafını kolladı. Kayaların arasından süzülerek kara doğru ilerledi. Tenekesini karla tıka basa doldurdu. Uzaktan bir çığ gürleyişi yükseldi. Hala tek tük kurt ulumaları geliyordu. Karın üzerinde masalları andıran iç içe, renk ve ışık dalgaları görünüp kayboldu. Ürpererek geri döndü. Taşları yerine yerleştirdi. Tenekeyi ateşin ortasına koydu. Kenarlarını dallarla besledi. Burada 3 gün ancak bekleyebilirim. Soğuk iflahımı keser, uyuyamam. Yolumu ancak gündüz bulabilirim. Bunun için de ilk kritik günlerin geçmesi, operasyonların yavaşlaması gerekiyor diye düşündü. Derin derin öksürdü, hafif baş ağrısı vardı, yaraları zonkluyordu. Vartinik baskınının ertesi günü yani 25 Ocak'ta asker ve polisten oluşan karma timler, Haydaran, Nazimiye, Mazgirt ve Karakoçan'da operasyonlara başladı. Mazgirt'te birçok insanla birlikte Memo'da tutuklandı. Barık başından Hüseyin, Hıdır ve Mehmet Sarıkayaları tutukladılar. Kutu Deresi'nde Hüseyin Duman, dayak altında komalık oldu. Nazimiye ve Karakoçan'da bir yığın öğretmen ve öğrenciyi sorguya çektiler. Tunceli Dağ Mahallesi'nden 10 öğrenci tutuklandı. Askeri savcı Yüzbaşı Yaşar Değerli 2 günlüğüne Tunceli'ye gelmişti. Altınbileğin ünü ve otoritesi artmıştı. Milli istihbaratın adından en çok söz edilen adamı haline gelmişti. Yaptığı işlerden dolayı albaya bilgi vermek zorunda değildi artık. Göğün sınırsız egemenliğinde istediği zaman gürleyebilirdi. Kendisini Dersim Göğü'nün çoban yıldızı gibi görüyordu. Jandarma Merkez Birliği komutanı olarak bir helikopter talep etmişti Yüzbaşı Yaşar Değerli'den. Olumlu cevap almıştı. İbo o gece uyuyamadı soğuktan. Boynu katılaştı, başını sağa sola çeviremiyordu. Her 10 dakikada bir önünü ya da arkasını ateşe dönüyordu. Sabah da uyuyamadı. Öğleden sonra odunu tükendi. Akşama doğru ormana girdi. 2 günlük odun taşıdı mağaraya. Ayak izleri gayet belirgindi. "Buradayım, gelin beni yakalayın," diye bağırıyordu her ayak izi. Karanlık beraberinde tipiyi getirdi. Gökyüzü çatladı. Buzlu sağanaklar kırbaç gibi indi kayalara. Barık başının tüm kadınları Hüseyin'in evine toplandı. Tutuklanan erkekler için acılı bir ağlaşma başladı. Tipinin ağaçlara çarpan ıslığı kadınların avazını kırdı dalga dalga. Köpekler kurt korkusundan havlayışlarını yoğunlaştırdılar. Tüm Haydaran köyleri kaçan yaralıyı konuşuyordu. Ocak başında diz dize göz göze vermiş köylüler bin bir yorum, bin bir ihtimal sıralıyordu. Tipinin şiddeti ve gündüz yapılan operasyonlar kaçan yaralıyı köylü sohbetinin biricik konusu haline getirmişti. Her çeneden bin inci dökülüyordu. Kadınlar pür dikkat kesilmişti. Gün geveze köylülerin, palavracıların, masalcıların, sohbet kurtlarının günüydü. Adam kesin Haydaran'dadır. Binbir tilki deliği var. Hangi deliktedir? Gizlenir. Kolay gizlenir. Kırklara bile karışır. Karıncanın azmine dünyayı yüklemişler 100.000 yıl taşımış. Demişler nasıl taşıdın bu kadar ağırlığı? Demiş zulmü büyük olanın ağırlığı olur mu? Hükümetin kolu uzundur, sonunda bulur. Köylü puşluk etmezse hükümet bulamaz. Her köylünün başında 1.000 incilik bir taç var. Her incide de 1.000 kurnazlık var. Tilkiye demişler ki bu kurnazlık sana kimden mirastır? Demiş köylünün kümesinden. Taştan düşen inciyi tavuk yutmuş, tavuğu ben. Adamı vurup dereye attılar. Kaçtığı külliyen yalandır. Karı kılığında görmüşler, Rabat'ın orada otobüse binip gitmiş. Kaçan yaralı Ali İşçi'ymiş. Ali İşçi'yi Allah bile bulamaz. Tesbih böceğinin götünden karnına girip gizlenecek tek adam varsa o da Ali'dir. Roşnik'te 2 karı korkudan çocuk düşürmüş. Çocuklar ölmemiş. Kaçan yaralıyı evlerin damında görmüşler. Bacalarda ısınıyormuş. İyi adamı boz atlı Hızır alır götürür. Sakalının her teli bir ışıklı munzurdur. Hiç dikkat ettiniz mi? Bu yıl odunlar çok çabuk yanıyor. Lanet kurutması gibi. Kömdekiler uçurma açılan bir tünelden kaçmışlar. Baskını acı acı öten bir karga haber vermiş. Allah Allah! Hükmetinden sual olunmaz ya Rabbim. Postacı Bertal'e göre çatışmada 8 jandarma ölmüş. Hiçbir hükümet ölüsünü bildirmez. 8'den fazladır. Kömün etrafı kan deryasıymış. Bu kadar kan bir kişiden mi döküldü? Sahibinin gözünden nefret eden nişangah kurşunu hedefe göndermez. Hüseyin Güngör zengin olacak, herkes para peşinde. Alçağın küflü ekmeği kalleşe taze görünür. Başındaki baykuşu talih kuşu sananların vay haline. Şaka maka da herif kaşla göz arasında zengin oldu. Elimizin eremediği ekmeğe pis diyoruz. Elin ersin ermesin pislik pisliktir. Pislikleşenler fark edemezler pisliği. Kaçışının ikinci gecesinde 2 ateş yaktı İbo. 2 ateşin arasında uykuya daldı. Uyandığında ateşler sönmüş, boynu iyice katılaşmış, sabah ayazı bıçak gibi işlemişti iliğine. Sesi kısılmıştı, titriyor ve öksürüyordu. Ocakları yaktı. Emine'nin dokuduğu çorapları giydi. Tenekeyi aldı. Taşları kaldırıp dışarı çıktı. Hüznü artmış, hülyaları ışık ve renk cümbüşünü yitirmiş, ruhunun parlak güneşi kara kalın bulutların ardına çekilmişti. Kayaya şorul şorul işedi. Kollarını bacaklarını hareket ettirdi. Eğildi kalktı, inledi, öksürdü. Seherin alarcın tüllerini zirveleriyle yırtan dağların merhametsizliğini seyretti. Bir dağ keçisi beni yutsa da kursağında ısınsam diye iç geçirdi. Köylü milleti o korkunç, o miskin ve mütevekkil uykusundaydı. Ocak başında neler konuşmuşlardı acaba? Kaçanlar hangi yöne gitmişti? Ali Haydar'ı götürmüşler miydi? Kömde asker var mıydı acaba? Operasyonlar sürüyor muydu? Bin bir soru, bin bir merak ve kuşku. Tuh, tenekesini karla doldurdu. Emine'yi iyi ki getirmedim diye sevindi. İçeri girdi. Odunlar tutuşmak üzereydi. Torbasını yokladı. 2 öğün yiyecek vardı. Yiyecek tükenince ya barık başına ya da Mirik'e gidecekti.